Ayrım 42. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 418. Ya katiller kurbanlarını bu tepelerin üzerine bırakıyorlarsa? Halic'in en görkemli tepesinden kente bakan Süleymaniye Camii'ne dokundu Zeynep elindeki uzun cetvelle. Camideyken topladığı saçlarını açmıştı. Galiba hafiften makyaj da yapmıştı. Ali'nin bu toplantıya katılacağını bildiği için mi? Öyle olsa bile halinde tavrında bunu belli eden tek bir işaret bile yoktu. Ciddi bir yüzle laboratuvarın penceresiz duvarına asılmış tarihi yarımadanın resimli devasa haritasına bakarak konuşuyordu. Haritanın üzerinde surların içinde hem Roma, hem Bizans, hem de Osmanlı döneminde yapılmış saraylar, kiliseler, sarnıçlar, camiler, külliyeler, medreseler, çeşmeler, türbeler, yani önemli anıtların hemen hepsi renkli, küçük resimler olarak çizilmişti. Katillerin kurbanlarını bıraktığı yerlerin üzerine kırmızı daireler yapıştırmıştı Zeynep. Birden beşe kadar numaralanan kırmızı dairelerin içinde küçük notlar göze çarpıyordu. Biraz yaklaşınca rahatlıkla okunabilecek notlar. 1. Sarayburnu, Poseidon Tapınağı, Necdet Denizel, arkeolog, sanat tarihçisi. Kral Bizas Sikkesi. 2. Çemberli Taş Meydanı, Konstantin Sütunu, Mukadder Kınacı, Şehir Planlamacısı, Konstantin Sikkesi. 3. 7 Kule, Altın Kapı, Şadan Duruca, Gazeteci, 2. Theodosius Sikkesi. 4. Ayasofya, Ayasofya Müzesi, Teoman Akkan, Mimar, Justinian Sikkesi. Sonra Tek Kurban, İki Mekan. 5. Fatih Camii ve Topkapı Sarayı, Fazlı Gümüş, Eski Belediye Başkan Yardımcısı, Fatih Sultan Mehmet Sikkesi. Şimdi de gözlerimizi haritadaki tarihi eserlere dikmiş, 6. kurbanın nereye bırakılacağını tartışıyorduk aramızda. Ben de Cevaz Efendi gibi düşünüyorum diye sürdürdü Zeynep. Elindeki uzun cetvel hala Süleymaniye Camii'ni gösteriyordu. Fatih'in ardından gelen, en güçlü hükümdarın yaptırdığı en muhteşem ibadethaneye bırakacaklar yeni kurbanlarını, yani Süleymaniye'ye. Fakat Fatih'ten Kanuni'ye kadar arada iki güçlü hükümdar daha var. Oturduğum iskemlede hala sızlayan sırtımın acısını dindirmek için öne eğilerek konuşuyordum. Fatih'in oğlu 2. Beyazıt'la torunu Yavuz Sultan Selim. Üstelik onların adına da külliyeler yapılmış. Fazıl Gümüş'ün, yani son kurbanın ok ucu biçimindeki elleri ters yönü gösterdiğinden Yavuz Sultan Selim Camii'ni geçelim. Ama katiller kurbanlarını Beyazıt Külliyesi'ne de bırakabilirler. Karşı çıkamadı Zeynep. Nasıl çıksın zavallım? Katiller 4 günde Kral Bizas'ın kurduğu Bizantyon'dan Fatih Sultan Mehmet'in payitaht ilan ettiği Konstantiniye'ye gelmişlerdi. Kaba hesap 4 günde 5 kurbanla 2000 yıllık bir tarih yolculuğu yaptırmışlardı bize. Bundan sonra ne yapacakları hiç belli olmazdı. Aklıma başka bir şey geldi diye heyecanla atıldı Ali. Hiç düşünmediğimiz bir nokta. Zeynep'le ben eski belediye başkan yardımcısının başsız bedenini Fatih Camii'ne kimin bıraktığını araştırırken, o da kargo şirketine gitmiş, bedensiz başı kimin postaya verdiğini soruşturmuştu. Ulaştığı eşkaller bize anlatılanlarla aynıydı. Sakallı, gözlüklü bir adamla çarşaflı bir kadın. Sakallı adam güya kimlik kartını vermişti kargo şirketine. Verdiği kart, 2. kurban Mukadder Kınacı'ya aitti. Hiç düşünmediğimiz bir nokta diyen Ali, deminden beri dikildiği pencerenin önünden ayrılarak haritaya yöneldi. Ya yanıldıysak, ya katiller İstanbul'un tarihine göre değil de coğrafyasına göre hareket ediyorlarsa? Neden bahsediyordu bu çocuk? İstanbul 7 tepenin üzerine kurulu değil mi? Hızlı adımlarla haritanın önüne geldi. Denizin içine uzanan kartal başının gagasına dayadığı parmağını. Şimdi bu Sarayburnu kaçıncı tepe oluyor? 1. tepe. Tabii sadece Sarayburnu değil. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet'in bulunduğu yer. Sözlerin birazcık kafasını karıştırsa da hevesini kıramadı. Evet, 1. tepe. Parmağını Konstantin sütununun üzerine dokundurdu. Ya Çemberli Taş? Orası 2. tepe. Derin bir soluk aldı. Esmer yüzüne güzel bir ışık yayıldı. İkinci tepedeyim başkomiserim. Güzel. Ben de Zeynep gibi gözlerimi ona dikmiş, lafı nereye vardıracağını merak ediyordum. Ama bir yandan da sırtımın acısıyla baş etmek için omuzlarımı oynatıp duruyordum. Peki Süleymaniye? Ben de kalktım iskemleden. Belki ayakta daha az sızlardı sırtım. Sadece Süleymaniye değil Ali. Beyazıt Meydanı da içinde olmak üzere üçüncü tepe. Ve o sormadan açıkladım. Fatih Camii ise dördüncü tepenin üzerine kurulmuş. İşte ben de bunu söylemek istiyordum. Ya katiller kurbanlarını bu tepelerin üzerine bırakıyorlarsa, ya o hükümdarların sikkelerin hiçbir önemi yoksa, onları bizi yanlış yönlendirmek için kullanıyorlarsa. Keşke dediği gibi olsaydı, en azından cinayetlerin ne zaman sona ereceğini bilirdik. Daha da önemlisi, bir sonraki kurbanlarını bırakacakları yerde enselerdik katilleri. Ama ne yazık ki yardımcımın tezi tutarsızlıklarla doluydu. İyi güzel diyorsun da Alicim, altın kapı bu tepelerin herhangi birinin üzerinde bulunmuyor ki. Doğruluğundan emin olduğu bilginin yanlış çıkması karşısında bozguna uğrayan bir bilim adamının yıkımı belirdi gözlerinde. Bulunmuyor mu? Hayır, Zeynep'in elindeki cetveli aldım. Yavuz Selim Camii'nin üzerine getirdim. Mesela burası 5. tepe. Yukarı çıktım. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii'ne geldim. Burası da 6. tepe. 7 tepenin en yükseği. Aşağı indim. Samatya'ya gelmeden Cerrahpaşa'da durdum. İşte burası da 7. tepe. Sessiz kalıp durumu kavraması için ona zaman tanıdım. Şimdi senin varsayımına göre katillerin aynı tepeye 3 ceset bırakması pek mantıklı kaçmaz. Ama yaptılar. Sarayburnu'na, Ayasofya'ya ve Topkapı'ya. Yani 1. tepeye 3 ceset bıraktılar. Sadece bu değil tabii. Bir cesedi 2 ayrı tepeye yollamaları da tezinle çelişiyor. Ama onu da yaptılar. Eski belediye başkan yardımcısının bedeni Fatih'e, yani 4. tepeye, başını ise 1. tepeye yolladılar. Hepsinden önemlisi, az önce söylediğim gibi 4. kurbanlarını altın kapıya bıraktılar. Sözlerim aklına yatsa da yeni bir yılgınlık dalgası yaratmaktan başka işe yaramamıştı. Ama umutsuzluk yasaktı. Bakışlarımızı yeniden haritadaki Beyazıt ve Süleymaniye külliyelerine dikerek bir çıkış yolu aramayı sürdürdük. Neden şu cerrahı gözaltına almıyoruz? Sinirleri bozulmaya başlayan tez canlı Ali'nin sesi çınladı laboratuvarın duvarlarında. Basalım derneklerini, el koyalım minibüslerini. Ya delil bulamazsak? Mesai arkadaşının aksine son derece sakin görünüyordu Zeynep. Onun da morali en az Ali'ninki kadar bozuk olmalıydı. Ama soğukkanlılığını korumayı başarıyordu. Ya Ömerlerin et taşıma aracı gibi onların minibüsleri de temiz çıkarsa? Sahi tümüyle unutmuştum kasaplık yapan Müslüman kardeşleri. Ne oldu Ömer'le abileri? Bu sabah savcılığa götürüldüler başkomiserim. Savcılık ifadelerini alıp hepsini serbest bırakmış. Aynı sonucu Namık Karaman'la arkadaşlarında da yaşayabilirdik. Eğer cinayetleri İSD ekibi işliyorsa, derneklerinde ya da minibüslerinde herhangi bir kanıt bırakmayacaklarından adım gibi emindim. Bu kadar profesyonelce hareket eden bir ekibin çevrelerinde herhangi bir iz bırakması aptallık olurdu. O halde diye toparlamaya çalıştım durumu. Şu anda en önemli zanlımız Cerrah Namık ve arkadaşları gibi gözüküyor. Ama bu kez işi sağlama almamız lazım. Yoksa savcılıkla başımız belaya girecek. Bir daha arama izni vermeyecekler bize. O yüzden Namık ve ekibinin en küçük bir hareketini bile kaçırmamalıyız. Eğer onlar katilse eminim gözlerini bizden ayırmıyorlardır. Onlar ayırsa bile Leyla Bark'ın eksik bilgilerini tamamlıyordur diye homurdandı Ali. Dikkatinizi çekti mi başkomiserim? Şu kesik başı gördüğünde uğradığı şok göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi. Dahası da var. Kesik başın gönderilmesini kendisi için bir tehlike olarak da algılamadı. Bak bunu düşünmemiştim. Doğru, korkması lazımdı. Bana bir tür tehdit mesajı gönderiyorlar. Beni koruyun demesi gerekirdi. İşte bu yüzden diyorum Ali, bu kez uyanık olmalıyız. Her ihtimale hazırlıklı olmak lazım. İşi şansa bırakacak halimiz yok. Bu gece değilse bile yarın yine harekete geçecekler. Belki de geçtiler bile. Belki de yeni kurbanlarını kaçırıp öldürdüler bile. Öyle ya da böyle cesedi bir yere bırakmak zorundalar. Halic'in tepelerinde sıralanan iki Selahaddin camisini gösterdim. Muhtemelen de şu iki camiden birinin civarını. İkisi de sessizce dinliyorlardı. O yüzden başka bir önlem olarak Beyazıt ve Süleymaniye camilerinin etrafında bu gece sıkı bir güvenlik çemberi oluşturmalıyız. Dışarıdan bakanların fark edemediği bir çember. Zeynep'e çevirdim bakışlarımı. Ama bunlar yeterli değil. Namık konusunda yanılıyor da olabiliriz. Leyla Barkın bir davadan söz etti. Adem Yezdan ile eski belediye başkan yardımcısı Fazlı Gümüş'ün aynı davada yargılandığını söyledi. Yüzüne pembe bir dalga yayıldı Zeynep'in. Adem Yezdan'ın dosyasında böyle bir bilgi yok. Kadın yalan söylemiş olmasın başkomiserim? Olabilir ama yeniden bir araştır bakalım. Eğer böyle bir dava açılmışsa özellikle bilirkişi listesini istiyorum. Leyla'nın söylediğine göre öyle bir heyet varmış. Derhal araştırırım başkomiserim. Bir şey hatırlamıştı. Ha Ali, şu belediyedeki adam, hani gidip görüşmüştün ya. Niyazi mi? Mukadder Kınacı'nın arkadaşı. Ta kendisi. Sana bir zarf yollamış. Seni odanda bulamayınca görevliyi bana getirdiler. Niyazi mutlaka Ali komisere verin diye sıkı sıkıya tembihlemiş. Güç bela aldım adamın elinden. Bilirkişi heyetinde yer alan insanların listesi olmalı diye mırıldandı hevesle. Az önceki çaresizliğinin yerinde yeller esiyordu. Yeni bir umut dalgasıyla ışıl ışıl yanmaya başlamıştı kara gözleri. Öyle, bilirkişi heyetlerinin listesi. Hiç de Ali kadar heyecanlı çıkmamıştı Zeynep'in sesi. Sıkıntı bulutlarıyla yüklü bakışları gelip yüzümde durdu. Ama o kadar çok isim, o kadar çok insan var ki başkomiserim, bir sonuca ulaşamadım. Kurbanlardan kimse yok mu? Var, Necdet Denizel, belediyeyi temsilen Mukadder Kınacı ve dün Ayasofya'ya bırakılan mimar Teoman Akkan. Hepsinin ismi de listelerde yer alıyor. Emin değilim ama muhtemelen eski belediye başkan yardımcısı da vardı onların arasında. Ama bunların hiçbiri aynı bilirkişi heyetinde yer almamışlar. Hepsi farklı farklı heyetlerde görev yapmışlar. Peki Adem Yezdan'ın projesinde bilirkişilik yapan kimse var mı? Yani kurbanlardan diyorum. Özellikle baktım başkomiserim ama ne yazık ki kurbanların hiçbiri Adem Yezdan'ın projesinde bilirkişi heyetinde yer almamış. Belki de Adem Yezdan gerçekten de masum biriydi. Bir turizmci olarak yaptıkları bu kente zarar veriyor olabilirdi. Ama bu adamı katil yapmazdı. Üstelik hiç sandığım gibi biri çıkmamıştı. Neyse şimdilik bütün ilgimizi Leyla'nın sevgilisi şu cerraha vermekte yarar vardı. Az önce kalktığım iskemleye yeniden çöktüm. Sırt ağrım dinmek bilmiyordu. Yüzümdeki hoşnutsuz ifadeyi gören Ali yanlış anladı. Canınızı sıkmayın başkomiserim. Sesi umut aşılıyordu. Leyla'nın bahsettiği mahkemedeki bilirkişi heyeti. Belki kurbanların hepsi o heyette yer alıyordu. Bir türlü dönmek bilmeyen şansımıza değil, yardımcımın değişken ruh haline gülümsedim. Onu da yanlış anladı. Evet başkomiserim, belki de bunlara hiç gerek kalmayacak. Belki de Namık denen o eski solcuya suçüstü yaparız bu gece. Olmayacak iş değildi elbette. Ama 4 gün boyunca yaşadığımız yıkımdan sonra iyimser olmaya korkuyordum. Yine de ekibimin moralini bozmaya hakkım yoktu. Umarım öyle olur Ali diyerek inatçı bir gülümseme yerleştirdim dudaklarıma. Umarım katilleri yakalarız bu gece. Adem Yezdan, Sultanahmet'ten elini çek. Katillerin bu gece harekete geçeceklerini hiç sanmıyordum. Teoman Akkan'ı Ayasofya'nın yanındaki sokağa bırakmalarının üzerinden 12 saat geçmeden Fazıl Gümüş'ün gövdesini Fatih Camii'ne, başını Topkapı Sarayı'na göndermişlerdi. Üstelik eşkalleri ve kullandıkları aracın tarafımızca tespit edildiğini biliyorlardı. Yine de kötü bir sürprizle karşılaşmamak için bütün o konuştuğumuz önlemleri aldık. Basında çıkan haberlerden iyice bunalan müdürümüz Mümtaz ne istediğimse hepsini verdi. Yeter ki artık şu cinayetler bir son bulsundu. Beyazıt ve Süleymaniye camilerinin etrafına her birine 9'ar sivil polis düşecek şekilde tam 18 kişilik 2 ekip yerleştirdik. Namı ise bizzat kendimiz izleyecektik. Ayasofya'dan birkaç yaş daha büyük küçük Ayasofya caminin sol tarafındaki boş arsaya tren yolunun hemen önünde yan yana sıralanan araçların arasına park etmiştik Ali'nin arabasını. Bulunduğumuz yerden Namık ile Leyla'nın evi görünüyordu. Sokaktan penceresi görülen odaların bütün ışıkları açıktı. Namık ile Leyla'nın eve girdiğinden bu yana geçen 3 saat içinde en küçük bir hareketlilik göze çarpmamıştı. Ne giren ne çıkan ne de kuşkulu bir olay. Sokaktaki tek hareket 20 dakika aralıklarla geçen banyo trenlerinin yeri göğü titreten sarsıntılarıydı. İki Selahattin Camii'nin etrafında Zula'ya yatmış ekiplerin anonslarına bakılırsa oralarda da asayiş berkemaldi. Bu geçici sakinliğin tadını çıkarmak için koltuğumu yatırmış, sırt ağrımı geçiren o hapı verdiği için Zeynep'e teşekkürler ederek gözlerimi açık tutmaya çalışıyordum ki, "Bir kesik baş olayı da burada varmış başkomiserim," diyen Ali'nin sözleriyle irkildim. Caminin bahçesindeki türbeyi gösteriyordu. Şu türbede yatan adamcağızın da kellesi kesilmiş. Neden bahsediyordu bu deli bozuk böyle? Koltuğumu doğrultarak gösterdiği türbeye baktım. Hangi adamın? Hüseyin diye bir talihsizin. Topkapı Sarayı'ndaki şu üç kapıdan birinde ağaymış bu Hüseyin. Kafayı kaybedince kesik baş Hüseyin Ağa adıyla anılır olmuş. Bu kiliseyi de camiye çevirten oymuş zaten. Şaşkınlıkla süzdüm yardımcımı. Bu soruşturmanın tek iyi tarafı, bizimkilerin İstanbul'un tarihi hakkında hiçbir zaman öğrenemeyecekleri bilgiler edinmeleriydi. Sen nereden biliyorsun bunları? Merak ettim, araştırdım dese inanmayacaktım. Ama zaten her zamanki dürüstlüğüyle gerçeği açıkladı Ali. Zeynep anlattı bu akşam üzeri. Siz Mümtaz müdürümüzün odasındayken. Bakışları yine türbeye çevrilmişti. Bu kapı ağası Hüseyin bir suç işlemiş. Rüşvet mi almış, vergileri mi çalmış ne? İşte öyle bir ağır suçmuş galiba. Sarayda şey başı varmış, hani bu idam işlerine bakan. Bostancı başı mı? Ha tamam işte o. Bostancı başı adamlarını toplayıp düşmüş Hüseyin Ağa'nın peşine. Adamcağızı tam caminin girişinde yakalamışlar. Hüseyin Ağa karşısında bostancı başını görünce yediği boku da biliyor ya, hemen yağlamış tabanları. Ama nereye kaçıyorsun? Cellatlar üç adımda yetişmişler ağaya ve bir kılıç darbesiyle zavallı adamın kellesini gövdesinden ayırmışlar. Fakat darbenin hızıyla baş öne doğru savrularak hala koşmakta olan adamcağızın kucağına düşüvermiş. Kucağında başıyla birkaç adım daha attıktan sonra olduğu yere yığılmış Hüseyin Ağa. İşte o günden sonra adı kesik baş Hüseyin Ağa olmuş. Hala gözlerini kırmızı ışıkla aydınlanan türbeden alamamıştı. Benim anlamadığım, suç işlediği için başı kesilen bir adamın neden türbesini yaparlar? Anlamayacak bir şey yok Ali'cim. Adam suçunun bedelini canıyla ödemiş. Öte yandan bu kiliseyi camiye çevirerek Müslüman cemaati için hayırlı bir iş yapmış. Bunun ödülü olarak da hizmete açtığı ibadethanenin bahçesine gömülmüş. Yani ortada ne alacak kalmış ne de verecek. Doğru valla, ne alacak kalmış ne de verecek. Sessizce gülerek bana döndü. Bizim Osmanlılar da acayip adamlarmış. Birden toparlanarak bakışlarını yola dikti. Bakın, bakın başkomiserim. Gösterdiği yöne döndüm. Çatladı kapı yönünden sokağa giren beyaz bir minibüs ağır ağır evin önüne yaklaşıyordu. Yoksa yanılmış mıydım? Yoksa katiller bütün olan bitene rağmen bu gece de birilerini öldürmeyi mi hedeflemişlerdi? Aklımdan bunlar geçerken evin pencerelerinden birinin açıldığını fark ettim. Biri dışarı bakıyordu. Işık arkadan vurduğu için yüzünü göremiyordu. Pencereden sarkan şahıs minibüsü görünce bir el işareti yaptıktan sonra geri çekilerek odaya döndü. Neler oluyor? Benim gibi pür dikkat kesilmişti yardımcım. Yeni kurban mı yoksa? Dur dur, acele etmeyelim Ali. Bakalım minibüs ne yapacak? 42. ayrımın sonu. Sayfa 426.